Ayrım 11, sayfa 53. Evrimcilik ve sosyolojik pozitivizm. Mill ve Spencer. Compton pozitivizmi, toplumsal alanı iktisat, politika ve tarihten açıkça ayrılmış, özgür bir alan olarak kavrıyordu. Toplum, bilimsel incelemenin sanayileşme yönünde evrim geçiren bir sistem şeklinde kavramsallaştırılmış, özel bir nesnesiydi. Sosyolojik pozitivizmin Comte'dan sonraki gelişmesi iki biçime bürünmüştü. Birincisi, sosyal bilimlerin yöntemlerinin, yasaların belirlenmesini, deney ile gözlemin kullanılmasını ve toplumsal analizde öznel unsurun ortadan kaldırılmasını kapsadığından, parantez, toplum, özgür doğa yasalarının işleyişiyle evrim geçiren bir organizma kapsamında tanımlandığından, doğa bilimlerinin yöntemlerinden farklı olmadığı yönündeki yaygın kabul gören görüştü. İkincisi de ampirik yöntemin gün geçtikçe daha çok farkına varılması ve hipotezlerin bir çerçeveye oturtulması ile doğrulama modellerinde istatistiğin değerinin tanınmasıydı. Sosyolojik pozitivizmin iki biçimi de özgür irade, niyet ve bireysel güdüler gibi felsefi kavramları toplum biliminden çıkarmanın ve sosyolojiyi nesnel bir bilim olarak yerleştirmenin gerekliliğini vurguluyordu. Çalışmalarını bu genel pozitivist çerçevede yürüten en önemli sosyologlardan ikisi J.C. Mill ile Herbert Spencer'dı. İkisinin de Comte'un tarih felsefesine eleştirel bir açıdan yaklaşmaları ve Spencer'ın sosyolojik teorilerini pozitivizmden uzak tutmaya çalışması bu durumu engellemiyordu. Mill'in sosyolojiye en kayda değer katkısı, kendisinin topluma ilişkin bir bilimin, genel yasalara, deneye ve gözleme dayanan bir bilimin temellerini atmakta olduğunu iddia eden mantık sistemi, parantez 1843 adlı çalışmasıydı. Mill, Comte'dan ve Spencer'dan farklı olarak her şeyi kapsayan bir sosyoloji sistemi, toplumu, tarihi ve doğayı kucaklayan bir sistem asla geliştirmemişti. Bununla birlikte Comte'un temel sosyolojik ilkelerini, aşamalar teorisini, dinamik ile statik arasında yaptığı ayrımı, tarihsel analiz yöntemini ve konsensüs kavramını da kabul ediyordu. Doğa bilimlerinin yöntemleri ile sosyal bilimlerin yöntemleri arasında temel bir farklılık bulunmadığını ileri süren Comte'un bilimciliğini de paylaşmaktaydı. Bilim, öngörme yeteneğine bağlıydı. Sosyal bilimleri, meteoroloji, tidoloji, parantez, dalgalar bilimi ve astronomi gibi fizik bilimleriyle karşılaştıran Mill, bu bilimlerin havayı, dalgaları ve gezegenin hareketlerini yönlendiren temel yasaları saptarken, astronomiyi istisna kabul edersek, kesin öngörü modelleri geliştiremediği sonucuna varmaktaydı. Öngörü, özgür bir bağlam içinde önceden var olan bütün öğelerin bilinmesini gerektiriyordu ve bu sadece astronomi örneğinde mümkündü. Mill, buradan hareketle sosyolojinin karşılaştırmalı ölçüde bir öngörüye, dolayısıyla bilimsel statüye ulaşabildiğini düşünmüştü. Sosyal bilimlerin incelediği bağlam insanlardan oluşmaktaydı. Mill, Comte'dan farklı biçimde psikolojinin önemine inanıyor ve bu doğrultuda etolojinin iddialarının insan doğasının yasalarının bilimi olduğunu ileri sürüyordu. Psikoloji, Comte'un bilimler hiyerarşisinin bir parçası değildi. Comte, Galen, beyincik fizyolojisinin düşünce ile zihnin kaynağını onun beyindeki fiziksel yerine bağlayarak açıkladığına inanıyordu. Ancak Mill'e göre bütün toplumsal fenomenlerin yapısı insan doğasının dürtüleri ve güdülerini yönlendiren yasalara göre kurulmuştu. Kendi yaklaşımını tersüz edilmiş tümden gelim yöntemi olarak tanımlayan Mill, toplum biliminin istatistik çalışmaları ile araştırmalarında kanıtlanmış olan sosyolojinin ampirik yasalarından, empirik incelemelerinden ziyade felsefi düşünmeden türetilmiş olan psikolojinin yasalarından ve nihayet sosyoloji ile psikolojiyi bağlayan etolojinin yasalarından, özetle insan doğasını yönlendiren temel yasalardan oluştuğunu ileri sürmekteydi. Topluma ilişkin fenomenlerin yasası, toplum halinde birleşmiş olan insanların eylemleri ile tutkularının yasalarından başka bir şey değildir ve olamaz. Ve bireysel insan doğasına itaat eder. İnsanlar bir araya geldikleri zaman hidrojen ile oksijenin sudan ayrışması gibi farklı özellikleri olan başka bir maddeye dönüşmezler. Parantez Mill 1976. Böylece insan doğası sabitlenmiştir. Toplumsal, tarihsel bağlam sürekli olarak öyle bir değişmektedir ki, pozitivist toplum biliminin görevi, insan doğasının evrensel yasasından çıkarsamalarla ampirik gözlemleri ve sosyolojik yasaları açıklamakta yatmaktadır. Mill, aslında özellikle toplumsal olanın psikolojik olana indirgenmesini önermekteydi. Topluma ilişkin bütün fenomenler, dışsal koşulların insan toplulukları üzerindeki etkisinin yaratmış olduğu insan doğasıyla ilgili fenomenlerdir. Parantez Mill 1976. İnsanın düşüncesi ve eylemi sabit yasalara bağlıysa, o halde açıkça bütün toplumsal fenomenler de benzer sabit yasalara tabi olmalıdır. Bu açıdan bakıldığında, Mill'in sistemik bir toplum anlayışı veya toplumsal yapıya, toplumsal kurumlara ve toplumsal değişime ilişkin yeterli bir sosyolojik teori geliştirememiş olması hiç de şaşırtıcı değildir. Mill'in pozitivist nominalizmi sosyolojinin gelişmesi açısından son kertede Herbert Spencer'ın (parantez 1820-1903) pozitivist organizmacılığından daha az önemliydi. Spencer, toplumsal gelişmeye ilişkin genel bir evrimci model içerisinde toplumu sistem olarak gören bir yaklaşım ile bireylerin toplamı sayan bir yaklaşımı birleştirmişti. Spencer'ın asıl odaklandığı yer zihinsel durumlar değil, toplumsal yapılarla kurumların evrim içerisindeki gelişmesiydi. Spencer şöyle yazıyordu: Comte, insanın kavrayışlarının ilerlemesini, fikirleri açıklar ve doğa bilgimizi yorumlamaya çalışır. Oysa benim amacım dış dünyanın ilerlemesini, şeyleri açıklamak ve doğayı meydana getiren fenomenlerin kökenini yorumlamaktır. Comte nesnel değil, özneldir. Bunun yanında Comte'un bütün bilgiyi kendi bilimler hiyerarşisi içinde birleştirmeye çalışması gibi, Spencer da bütün bilgiyi kendi evrim anlayışında birleştirmeyi hedefliyordu. Spencer'ın teması insanlığın evrimiydi. Toplum burada evrensel bir yasanın özel bir kertesini oluşturuyordu. Doğal yasayla uyum içindeki bir toplumsal düzene inanılmadıkça, sosyolojinin bir bilim olarak tam anlamıyla kabul edilmesi söz konusu olamaz. Parantez Spencer 1961 bölüm 16. Spencer'ın yazıları 19. yüzyılın ikinci yarısında yeni yeni boy göstermekte olan orta sınıfı okuyan kesimi arasında müthiş derecede popülerdi. Onun çalışmaları doğa bilimlerinden, özellikle biyoloji ve fizikten türetilen kolektivist bir organizmacılık ile laissez-faire siyasal iktisadına dayalı radikal bir bireyciliğin sentezini yapmaya girişmekteydi. Spencer aslında doğa bilimlerinin prestiji ile 19. yüzyıl kapitalizminin bireyci ve rekabetçi niteliğinin etrafında örülmüş olan bir ilerleme teorisi sunuyordu. Darwin (parantez 1809-1892) 1859'da Türlerin Kökenini yayınladığı zaman Spencer kendi evrim teorisinin temel öğelerini zaten formüle etmiş durumdaydı. Spencer, Darwin'in evrim sürecinde doğal ayıklanma yaklaşımının önemini kabul etmekle birlikte Lamarck'ın edinilmiş karakteristik özelliklerin miras kaldığına ilişkin teorisini kabul etmeye de eğilimliydi. Böylece Spencer, insanlığın gerek zihinsel gerekse fiziksel açıdan doğuştan gelen özelliklerinin aktarılmasıyla gittikçe daha üst düzeylerde bir entelektüel mükemmelliğe ulaşması gerektiğini ileri süren evrimci bir iyimser olarak kalıyordu. Spencer'ın toplum modeli organizmacıydı. Toplumlar farklılaşmamış bir birlik durumundan çıkıp evrim sonucunda oldukça karmaşık farklılaşmış yapılar, parantez, bu yapılarda tek tek parçalar bir yandan daha çok özelleşip belirginleşmekle birlikte öbür yandan giderek birbirine bağımlı oluyorlardı. Haline gelen canlı bedenlere benziyordu. Parçaların bu şekilde birbirine bağımlı olması bütünleşmeyi içermektedir. Zira benzemez parçalar başka bir parçanın oluşmasını mümkün hale getirecek kadar birbiriyle ilişkilidir ve tek bir organizmayla aynı genel ilke üzerinde meydana gelmiş bir küme oluşturmaya başlarlar. Basit toplumlarda farklılaşmanın olmaması aynı bireylerin hem avcı hem savaşçı olmaları anlamına gelir. Bu şekilde toplum temel kurumlarının yapısı ile işlevlerinde adım adım meydana gelen değişikliklerle gelişir. Toplumsal evrim bireylerin niyetleri ve güdülerine bağlı değildir. Demek ki insan toplumu bir homojenlik durumundan çıkıp doğal olarak karmaşık bir heterojenlik durumuna geçer. Spencer bunu evrimin başladığı noktada maddenin inorganik dünyasının, doğanın organik dünyasının ve nihayet evrimin son aşaması olan toplumdaki canlı organizmaların karakteristik özelliği olarak görüyordu. Spencer 3 evrim yasası saptamıştı. Gücün korunumu yani enerjinin korunması yasası ile bundan türetilen maddenin yok edilemezliği yasası ve hareketin sürekliliği yasası. Gücün korunması nosyonu Spencer'ın tümden gelimci sisteminin temelini oluşturur. Evrenin özelliği, evrim ve çözülme süreçlerinde maddenin ve hareketin sürekli olarak yeniden dağıtılmasıdır. Spencer bu üç yasaya bağlı olarak ikincil dönem önemde olan dört önermeye de dikkat çekiyordu. Bu yasalar işleyişleri bakımından tek biçimlidir. Güç asla kaybolmadan dönüşür. Her şey en düşük direnç ya da en büyük çekim düzeyinde hareket eder. Son olarak da hareketin ritmi yani değişmesi ilkesi geçerlidir. Bütün bu yasalar ile önermeleri yöneten de maddenin bütünleşmesiyle birlikte hareketin ortadan kalktığını ve madde farklılaştıkça hareketin içeriye dahil olduğunu ortaya koyan evrensel evrim yasasıdır. Evrim, maddenin bir entegrasyonu, hareketin eş zamanlı bir dağılmasıdır. Bu süreçte madde görece belirsiz, kararsız bir homojenlik durumundan görece kararlı bir heterojenlik durumuna geçer ve korunan hareket de buna paralel bir dönüşüme uğrar. Toplumun evrimi, Spencer'da insanlığın giderek toplumsallaşması olarak insanın pratiğinden bağımsız biçimde gerçekleşen bir süreç şeklinde tanımlanmıştır. İnsan toplumunun gerçek kökeni, bireyleri toplum durumuna geçmeye zorlayan ve bu şekilde hem toplumsal örgütlenmeyi hem de toplumsal duyguları geliştiren nüfus baskısında yatmaktadır. Ancak Spencer toplumun kökenini saptadıktan sonra toplumsal oluşumları biyolojik analoji ile analiz etmişti. Comte'da görüldüğü gibi toplumun tarihsel boyutu ortadan kalkıyordu. organizmacı analoji, art zamanlı analizden çok eş zamanlı analize vurgulamak gibi bir etkiye sahipti. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler: gal, G, A, L, L. Herbert Spencer, H, E, R, B, E, R, T, S, P, E, N, C, E, R.